Ayrım 16.
Dudaklarını ve ellerini yüzümden çektiğinde aslında temasından ne kadar hoşlandığımı ve tenimde kalmasını istediğimi fark ettim. Aklımdan geçenlerin yüzüme yansımasından endişe ederek sehpadan kadehimi alıp balkon camından dışarıya bakmaya başladım. Huzursuz, bitmeyecek gibi gelen bir sessizlik olmuştu. Salonda sadece Puccini duyuluyordu. Cama vuran aksinden yanıma doğru yaklaştığını gördüm. Arkamda durduğunda plazadaki gece bir kez daha gözlerimin önünde canlandı. Onun elbisemi ve iç çamaşırlarımı nazik yumuşak temaslarla bedenimden kaydırıp yere indirdiğini, kolyemin üç sırasını takiben bedenimi okşamasını, elinin sırtıyla parmaklarını dokundurmadan omuzlarımdan boynuma, göğüslerime, karnıma doğru tüy gibi dokunuşlarla yolculuğunu hatırlarken, yeniden yüreğimdeki kuşların ve midemdeki kelebeklerin kanat çırptığını duymaya başladım. Gözlerimi kapattırıp, boynuma Aurora'nın kolyesinin dördüncü sırasını taktığında, kollarımın altından beni kucaklayıp göğüslerimi sarmış ve "Bu senin Aurora'm" diye mırıldanmıştı. Dedesinin babaannesine ısmarladığı her bir dizinin neyi sembolize ettiğini anlatmıştı. Bağlılık, aşk, doğurganlık ve cinsellik. Duygusallığım, cinselliğim, arzularım, hüzünlerim, içinde olduğum kaos, bütün hislerim, realitem ve hayallerim, masallarım. Hepsi harmanlanmış bir bütün olmuştu. Kollarını belime dolayarak bir eliyle son inci damlasını avuçlayıp bedenime bastırırken, başını eğip dudaklarıyla dudaklarımı bulmuştu. Nesim'in ölümüyle ilgili gördüğüm vizyon, beni okyanusun buz gibi dokunuşuyla yarattığımız masal dünyasından uyandırmasaydı, beni kendine doğru çevirip kucakladığında kadınlığımı ona sunmaya ne kadar hazırdım. Onun o gece ipek kurtasından kalçalarımı dalayan ateşini hatırlamam bile, o an bana değmemesine rağmen vücudumu alev gibi yakmıştı. Martinimden bir yudum alarak içimdeki alevi serinletmeye çalıştım. Kollarını sırtımdan sararak başını saçlarıma gömdüğünde, bedenimin tüm ağırlığı yok olmuş, sadece ve sadece çırpındıkça ağırlaşan bir yürekle kala kalmıştım. İtiraz edemedim, etmek istemedim. Gözlerimi kapadım ve başımı onun omuzuna doğru bıraktım. Beni biraz daha kendine doğru çekti. Yanağımı, şakaklarımı öptü. Bana hatırlattığı onca tehlikeli arzuya rağmen sadece inanılmaz bir rahatlık, huzur hissettim. Bu defa cinsellikten, ihtirastan farklı, şefkat ve güven duygusuyla kolları arasındaydım. Nesim'in büyük bir aşkın yanı sıra hayatımda bıraktığı boşluklardan biri de, güvenin ve hayranlıkla sevildiğini bilmenin verdiği sıcaklık olmuştu. Aylardır kaybımı kabullenmek, acımı göğüslemek, hayatı taşımak, kuvvetli olmak için olağanüstü bir gayret sarf etmiştim. Belki de gücümün yettiğinden fazlasını harcamıştım, hüzünlerimin yaşamın önüne geçmemesi için. Ne kadar yorulduğumu hiç fark etmemiştim, ta ki bu ana kadar. Bütün sinirlerim, kaslarım gevşemiş, duygusallığım su yüzünde sürüklenen yaprak gibi yüzeye çıkmıştı. Bu duygusallığı kendisinden en çok kaçmak istediğim erkeğin kolları arasında yaşıyor olmam belki garipti. Belki de en olağanıydı. Çünkü birbirimize olan yabancılığımız kadar gerçek bir yakınlığımız ve müşterek bir hikayemiz vardı. Sessizce ağlamaya başladım. Beni nazikçe kendisine doğru döndürdü. Kadehimi elimden alıp sehpaya bıraktı ve bana sımsıkı sarıldı. Başımı göğsüne yatırıp bir eliyle saçlarımı okşarken fısıldadı. "Ağla Aurora'm, ağla canım." Onunla cinsellikten uzak bir yakınlaşma yaşayabilmenin verdiği emniyetle ellerimi ve yüzümü göğsüne dayayıp hıçkırıklara boğuldum. Madame Butterfly'ın veda aryası yüreğimdeki hüznü, yalnızlığı esir almış sürüklüyordu. Nesim'in ölümünden beri ilk kez Celeste hariç bir başkasının yanında böyle ağlıyordum. sabırla saçlarımda, yanaklarımda gezinen okşayışlarla sakinleşmemi bekledi. Aylardır içine gömülmeyi arzu ettiğim yalnızlığımı, hüzünlü dünyamı, yeni sevgiler ve heyecanların getireceği kırgınlıklardan temelli koruyacağına inanarak oluşturduğum zırh ilk defa kendini açıyordu. Hem de en çok saklanmak istediği insana. Ne kadar süre o vaziyette kaldık bilmiyorum. Hıçkırıklarıma hakim olabildiğim zaman yavaşça başımı kaldırdım. Gözlerinde bana duyduğu arzuyu, kırgınlığı, şefkati, karmakarışık ama hepsi benim için yaşayan hisleri görebiliyordum. Kollarını çözmeden uzun uzun yaşlı gözlerime baktı. Bakışlarını ayırmadan yüzünü bana doğru eğdi ve dudaklarının dolgun teması dudaklarımı buldu. Okşar gibi yumuşak ve sıcaklardı. Gözlerimi kapadım ve yanaklarımdaki yaşları öperek kurutmasına müsaade ettim. Öpüşleri tekrar dudağımda noktalandığında göğsüm yüreğimin deli gibi atışlarıyla adeta sıkışmıştı. Onun o gece mum ışığında amber rengi bal mumundan bir heykel gibi hareket ettikçe geniş omuzlarında, göğsünde, kas çizgilerinin arasında oynaşan pırıltılarla, gölgelerle karşımda duran vücudu ve bedenlerimizin sadece yüzeysel temasıyla yaşadığımız sevişmemiz gözümün önünde canlandı. Ve maceraya sürüklenmek için çok yanlış bir zamanda ve gafil avlanmak üzere olduğumu fark ettim. Başımı geriye çektim. Özür dilerim dedim. Özür dilerim, yapamam. Elimi alıp avucumu öptü. Seni hiçbir şey için zorlamıyorum. Yeter ki beni uzaklaştırma bir kez daha. Söz veriyorum, sen istemedikçe aramızda hiçbir şey olmayacak. Teşekkür ederim. Benimle kendini rahat hissetmeni istiyorum. Uzun zamandır şu an olduğum kadar rahat olmamıştım. Kapıdan girdiğimde öyle değildin ama. Aslında oldukça kaba davranmış olduğumu hatırlayıp mahcup gülümsedim. Umarım anlayışına sığınabilirim. Her zaman. Sonra emin olmak isteyerek sordu. Gerçekten şimdi daha iyi misin? Evet dedim, çok daha iyiyim. Ağlamanın bu kadar iyi geleceğini bilemezdim. Gözlerine bakarken kelimelerimin eksik kaldığını hissederek ekledim. Gözyaşlarıma omuz verdiğin için sağ ol. Umarım son gözyaşlarındır derken kollarımı okşadı. Sanırım artık gitmeliyim. Sesi kararsızdı. Ama bu akşamı bu dostane anıyla bırakmayı tercih ediyordum. Bir şey demedim. Elimi tuttu, parmaklarını parmaklarımın içinden geçirip sıktı. Sanki gitmeden önce tenimde izini bırakmak ister gibiydi. Beraber kapıya doğru yürüdük. Beni bırakmadan koltuğun üzerindeki paltosunu aldı. Kapının önünde durduğumuzda avucunu avucuma iyice bastırdı. Parmak uçlarından bileğime sıcak bir duygu aktı. Gözlerinde zor dizginlediği arzu bakışlarını görebiliyordum. Yutkunduktan sonra sordu. Bir ara beraber akşam yemeği yiyebilir miyiz? Sanırım olabilir dedim gülümseyerek. Yarın akşam? Yarın. Cevabımı düşünmek için zaman kazanmaya çalışıyordum. Aptalca bir şeydi yaptığım. Zira nasıl cevap vermek istediğimi çok iyi biliyordum. Çocuksu oyunlardan uzak durmaya karar verdim. İkimiz de yetişkin insanlardık. Yarın çalışmam lazım, pazartesi olabilir dedim kararlılıkla. Yüzünde bembeyaz dişlerini gösteren kocaman bir gülümseme yayıldı. Harika, saat kaçta alabilirim seni? 9 çok geç olmaz umarım. Mükemmel, 9'da burada olacağım. Kapıyı açmıştım. Eşikten bir adım attıktan sonra aniden geri döndü ve çenemi tutup son bir kez dudaklarımdan öptü. Şimdilik hoşça kal Aurora'm. Hoşça kal. Sırtımı kapadığım kapıya dayayıp bir müddet durdum. Lalik Lady müstehsi bir ifadeyle gülümser gibiydi. Gariptir, Nazir'le geçirdiğim zamanın ardından eve eskisinden daha büyük bir yalnızlık ve boşluk hakim olmuştu. Nesim'in artık geri dönmeyeceğinden emindim ama hayatıma girebilecek bir başka sevgiyi de kendim iteliyordum. Bu düşüncelerle ağır ağır salona doğru ilerliyordum ki kapı ziliyle elimi yüreğime götürdüm. Nazir geri gelmiş olmalıydı. Koşar adımlarla kapıya döndüm ve bu defa ona sarılmak üzere heyecanla açtım. Karşımda coşkuma şaşıran Ezra durmaktaydı. "Hayrola prenses, böyle dört gözle beklendiğimi bilmiyordum. Nasılsın?" Kendimi toparlamaya çalıştım. Gülümseyerek, "Merhaba Ezra, ne hoş sürpriz," dedim. "Senin Southampton'a gideceğini zannediyordum." "Ancak toparlandım, şimdi gidiyorum prenses. Bir kez daha sorayım," dedim, "belki gelmek istersin diye." "Çok teşekkürler sevgili Ezra. Ama hepinize kafi derecede yük oldum bu kadar zamandır. Birkaç gün kendi başımın çaresine bakmak istiyorum." Ezra iki adım içeri girip elini dostlukla omuzuma yerleştirdi. "Sen kimseye yük olmadın prenses, hele bana hiç. Sen bana sevgili dostumun mirasısın." Ona minnet dolu bir tebessümle baktım. Birden gözlerindeki bakış annesinin söylediklerini hatırlattı ve sözleri takip etti. "Aslında bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben seni hayatın boyunca kollayan erkek olabilmeyi isterdim." "Sen benim en iyi dostumsun Ezra ve öyle kalacaksın." İnce yüz hatlarındaki buruk ifadeyi anlamamakta ısrar ettim. "Biliyorum," dedi. "Ne zamanı ne yeri bu söyleyeceklerimin. Birkaç dakikan var mı, konuşabilir miyiz?" "Tabii tabii, girsene." Kapıyı kapadım. Ezra bana hediye verdiği heykelin yanağını okşarken fısıldadı. "Merhaba Lalik Lady, prensesime göz kulak oluyor musun?" "Yalnızca benimle konuşuyor," dedim, gülümseyerek ona elimi uzatıp. Ezra elimi tuttu ve yine az önceki tutkulu bakışlarla beni izledi. "Neler oluyor?" "Gel, seninle artık konuşmam lazım. Daha fazla kendime saklayabileceğimi sanmıyorum." "Dinliyorum." "Nesimi ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi?" "Evet, tabii biliyorum." "Seni ne kadar önemsediğimi, sevdiğimi de biliyor musun ve ne kadar saydığımı?" "Evet Ezra, bunların hepsinin farkındayım. Ben de senin için aynı şeyleri hissediyorum. Zaten onun için iyi dost değil miyiz?" "Ama senin için ne kadar..." Birden antrede ayakta konuşmanın anlamsızlığını hatırlayıp onu kesmiş bulundum. "İçeri geçsene, oturup konuşalım. Bir kadeh bir şey içer misin?" Sehpada kalmış olan martini kadehlerini aldım. "Misafirin vardı demek," dedi. "Evet," diye cevapladım bara doğru yürürken ama isim veremedim. Nedense kaçamak bir yaramazlık yapmış çocuk gibi hissetmiştim kendimi. Nazir'in ismini söylemem, beni ziyarete gelmesi kadar tabii bir şey olamazdı ama dilim varmamıştı işte. "Martini," diye sordum. "Evet, lütfen." Kadehleri doldururken göz ucuyla kanepenin üzerindeki zarfları izlediğini fark ettim. Gülümseyerek ona doğru ilerleyip kadehini uzattım ve yanına oturdum. "Evet, ne diyordun? Benim için ne kadar?" İfadesi mutsuz ve biraz da pişman bakışlarla sarılmıştı. "Şey, her neyse, aslında önemli değil." "Ezra, lütfen söyle, dinliyorum." "Kusura bakma prenses. Dedim ya, zaten yanlış zaman olduğunu biliyordum. Unut." "Ezra, dostların konuşmaları için ne zaman ne mekan şartı aranmaz. Sen hep benimle olmadın mı her zorluğumda?" Bu dostluktan öte bir konuydu. Konuşurken elini uzatıp işaret parmağıyla dudağıma dokundu. Kısa, hafif bir dokunuştu ama ondan ilk kez arkadaşça olmanın dışında bir ima ve davranış gördüğüm için şaşırmıştım. Güzel, zarif yüzünde bu defa farklı bir bakış vardı. Annesinin verdiği bütün ipuçlarının aslında hep gözlerinde saklı olduğunu görüyordum. Nasıl hissetmemiştim, nasıl anlayamamıştım? "Dinliyorum," dedim ısrarla. Ama o kadehini sehpaya bıraktı ve kalktı. "Kusura bakma, seni meşgul ettim. Yola çıksam iyi olacak." Onu kapıya kadar takip ettim. Zoraki bir gülümsemeyle yanaklarımdan öptü. "İyi geceler prenses." "İyi geceler Ezra." Tam dönmüş gidiyordu ki kolundan tuttum. Bana doğru döndüğü an o kadar kırılgan, o kadar mutsuz görünüyordu ki elini tutup mırıldandım. "Ezra." O an bana yüreğinden geçenleri söyleseydi ne olurdu bilemiyorum ama hiçbir şey söylemedi. Elimi sıkıca tuttu ve tekrarladı. İyi geceler prenses, görüşürüz. Ezra'yı çok seviyordum. Onu daha fazla sevmem çok kolay olurdu. Ama bana her şeyden önemli olan dostluğunu kaybedebileceğim bir ilişkiyi o gün düşünemezdim. Henüz arkadaşlıkla aşkın aynı kişiyle yaşanmayacağına inandığım bir yaştaydım ve onun arkadaşlığını seçmeyi tercih etmiştim. Huma hatıra defterinden başını kaldırdı. Babaannesi Ezra ile dostluğu seçtiğini yazıyordu. İki nesil sonra şimdi de Brian'la kendisi arasındaki yakınlaşma, acaba bu ilişkinin devamı mı olacaktı? Yoksa aynen tekrarı mı? Saate baktı, 3 olmuştu. Buzları çoktan erimiş olan içkisinin sonunu yudumlarken sayfayı çevirdi. Ezra gittikten sonra ışığı söndürüp karanlıkta oturdum ve tipiye dönen karı seyrederek düşündüm. Dışarıda bir yerlerde, evlerinde yeni yılın sarhoşluğunu devam ettiren, yepyeni ümitlerle yaşayan binlerce insan vardı. Dünyanın bir yerlerinde de, cephede, sığınaklarda, her anını son gibi soluyan diğer binler ve dünyayı en son kan rengi görüp nefesini verenler. Benim dünyamsa gerçeklerinin sınırını kaybetmişti. İstanbul'dan binlerce kilometre uzakta, Alman denizaltısı tarafından batırılan bir İngiliz transatlantiğinde okyanusa gömülen kocam. Bir başka uzak diyar Hindistan'dan gelip ısrarla hayatımızın buluşmasının nedenini arayan, kalbimi çılgınca çarptıran tutkulu yabancı, diğer taraftan bana bambaşka bir dünya sunabilecek gizli hayranım Ezra, konsolun üzerinde duran Metropolitan Operası'nın sezonluk biletleri, Avrupa'daki cepheden fotoğraf gösteren New York Times gazetesi, Çanakkale mücadelesini, doğuda Rusların işgalini anlatan babamın mektupları ve Nazir'in açmadığım mektupları. Hepsi birbirinden o kadar farklı dünyalara aitlerdi ki, ama hepsi bana aitti. Bunlardan herhangi birini seçip yaşamam, diğerlerini göz ardı etmem mümkün değildi. Kocamın kaybının, ailemin, memleketimin, dünyanın durumunun da içinde yaşadığım an kadar gerçek olduğunu kabullenmem ve hayatıma öyle devam etmem lazımdı. Sayfa 141. Kanepede duran Nazir'in açılmamış mektuplarını tekrar konsolun çekmecesine bıraktım. Verandadaki karın beyazlığı, karanlık salona garip pırıltılar gönderiyordu. Hiç ışık yakmadan kendime bir içki daha doldurdum ve Nesim'in ölüm haberini aldığım yaş günü gecemden beri ilk kez piyanoya oturdum. Kapağını kaldırıp parmaklarımla tuşları okşadım. Defalarca bu tabureye oturmuş ve o gecenin hatırasının verdiği acıyla çalamadan kalkmıştım. Balkon kapısının yanındaki koltukta Nesim'in oturduğunu görür gibi oldum. Karanlığın içinde bacak bacak üstüne atmış bana gülümsüyordu sanki. Tıraş losyonunun kokusu burnuma geldi aniden. Gözlerimi kapayarak onun çok sevdiği Chopin'in prelüdünü çalmaya başladım. Garipti ilk başta alıştığım acıyı veren bu notalar çaldıkça beni rahatlattı. Arada Nesim'in belli belirsiz görüntüsü, kah karşımdaki koltukta otururken, kah yanı başımda piyanoya dayanmış bana aşkla bakarken, kah balkona dönmüş karı izlerken benimleydi. O geceye kadar Nesim'i bu kadar yakından görebilmek ama ondan dokunamayacak kadar uzak olmak beni hep nefesim kesilene kadar ağlatırdı. Onu yanımda tutmayı o kadar çok istiyordum ki, görüntüsünün beni bırakıp gitmesine müsaade etmiyordum. Bunca zaman aileme duyduğum hasret bile Nesim'in varlığında hafiflemiş, onu yanımda bilmek hayatı daha çekilir kılmıştı. Ama aynı zamanda ona bağımlı olmuştum. Kendi yazdığı oyunların baş aktörü olan ve inatçı cesaretiyle hayatının akışını kendi seçen o çılgın kız nerelerde kalmıştı? Parmaklarım tuşlarda akıp giderken düşüncelerim arasında gözlerimi Nesim'i gördüğüm köşelerde dolaştırdım. Yanı başımda değildi artık. Koltukta da oturmuyordu. Birden rüzgarlı bir serinlikle saçımın telleri uçuştu. Balkon kapısı açılmıştı. Nesim durmuş, onu Suadiye'deki evin bahçesinde penceremden gözlediğim akşam olduğu gibi bana bakıyordu. Beyaz kolalı gömleğinin kollarını kıvırmış, elinde ucu kor sigarası bana gülümsüyordu. Parmak uçlarını dudaklarına götürüp bir öpücük gönderdi. Ama o kadar şeffaftı ki varlığı, ardından balkondaki ferforjeler üzerindeki kar yığınlarını, verandanın ışığını görebiliyordum. Sanki erimeye başlayan bir buz parçasının saydamlığındaydı görüntüsü. Sigarasından bir nefes aldı. Ateş böceği gibi yandı söndü küçük kırmızı ateş. Ve Nesim sırtını dönüp karların içine doğru yok oldu. Piyanodan yavaşça kalktım. Balkona yürüdüm. Kapı gerçekten açılmıştı. Tipinin rüzgarıyla savrulan karlar içeri giriyordu. Ürpererek az önce Nesim'in durduğu yerde bekledim. Bir an için verandanın zemininde, karın üzerinde uzaklaşan ayak izleri gördüm sanki. Nesim. Fısıltım bacaklarıma doğru esen kar öbeğinin yumuşak sesi içinde kayboldu. Verandadaki ayak izleri örtülmüştü. Üşümeme rağmen bir müddet daha açık kapının önünde durup bekledim. Kapıyı kapatırken gözüm hala karın üzerinde yeni bir iz arıyordu. Bakışlarımı salonda, Nesim'i daha önce gördüğüm köşelerde gezdirdim. Gözlerimi kapayıp açıp ısrarla onu bir kez daha görebilmeyi bekledim. Ama apartmanda benden ve yalnızlığımdan başkası yoktu. Aşkım son kez prelüdü dinleyip son kez öpmüştü beni. Kapıyı kapatırken bu defa gidişinin temelli olduğunu hissediyordum. Ardında bıraktığı hayal görüntülerini de götürmüştü. O gece yatağım her zamankinden boş ve soğuktu. Ama bu hayatımın gerçeğiydi. Kabul edip boş ve soğuk bir yatakta kayıplarımı, hasretlerimi kucaklayıp yatmayı öğrenmeliydim. Ve ağlamaya başladığımda fark ettim ki o geceye kadar gözyaşımın çoğunu sevdiğim erkeğe artık sarılamayacağım, öpemeyeceğim, hayatını paylaşamayacağım için kendime acıyarak hasretime tahammülsüzlüğümden dökmüştüm. Ama şimdi onun hayatı ve aşkı yarım bırakıp gitmesinden duyduğum acıya ağlıyordum. Çünkü gerçekten yaşamını yitirdiğine ilk kez bu kadar inanıyordum. Evin her köşesine sinmiş, bedenimi saran, bana okşayışlarını, öpüşlerini tekrar tekrar yaşatan sıcaklığı birdenbire çekilivermiş, geriye yokluğunun buzdan örtüsünü bırakmıştı. Her şeye rağmen şimdi ona her zamankinden daha fazla aşıktım. Belki de artık ulaşılamaz olduğundan.